Ayrım 8.
İşte, aşkta ve dostluklarda da çabuk ısınır, çabuk soğurdu. Kendisi için yararlı olabilecek ilişkileri bile kaldıramazdı. Abartılı bir kendine hayranlıkla hayal kırıklığı arasında salınmaya müsait olan Bakunin, her zaman geveze, atılgan ama iradesizdi. Amaçsızca dolaşmayı, şehir sokaklarındaki itişip kakışmaları, gece yaralarından sabahlara dek süren tartışmaları seviyordu. Becerikliydi, kendine yabancı düşünceleri çabuk kavrayıp geliştiriyordu. Ruh hali sürekli değişiyordu. En zor maceralara bile gözünü kırpmadan atılmaya hazırdı. Ama yaşamın karşısına çıkardığı yeni engeller, coşkusunu bir anda söndürebilir, bunalıma sürüklenirdi. Bakunin tam bir zaman savurganıydı. Marx'a ise zaman hiç yetmez, boş sohbetlerden hoşlanmazdı. Bakunin Vano sokağını arkasında bıraktıktan sonra yanına yaklaşıp bir anda kedi gibi sokularak nazik bir şekilde ''Benimle gel sevgilim, sabaha kadar sıkılmana izin vermeyeceğim.'' diyen güzel kızın peşinden gitmedi. Bir kadeh sert şarap daha içmek için kafeye de uğramadı. Bulvarlardan geçerek bir odasını kiraladığı bakımsız evin bulunduğu karanlık sokağa ulaştı. Kapının çalındığını duyan ihtiyar kapıcı homurdanarak kapıyı açtı ama kiracısını tanıyınca hemen kibarlaştı. Çünkü Bakunin onun sorunlarını sık sık can kulağıyla dinliyor, bazen samimi tavsiyelerde bulunarak, bazen de eğer üzerinde para varsa para vererek yardım ediyordu. Bakunin küçük odaya girince lambayı yaktı, bütün akşam boynunda bir urgan gibi hissettiği şalı çıkardı, rahatlayarak oh çekti, ceketini çıkardı. Sonra sallanan küçük bir masayı kendine doğru çekti. Sabahtan yıkanmadan kalan kahve bardağını, artıklarla dolu tabağı ve kitap yığınını masadan alıp pencerenin pervazına koydu. Sonra da iri harflerle yazmaya koyuldu. Marx gibi böylesine bilgili ve üstelik hem çok hem derinlemesine okuyan insanlara az rastlanır. Onun çalışmalarının en önemli konusu ekonomi bilimidir. Özel bir ilgiyle tüm diğer ekonomi bilimcilerinden pozitif bilgileri ve pratik zekalarıyla ayrılan İngiliz ekonomik olaylarının deneyiminden ciddi bir eleştiriyle dürüst ve cesurca sonuçlar çıkaran ve bu bakımdan daha ileride olan İngiliz ekonomistlerini inceledi. Ama tüm bunlara ek olarak Bay Marx, Hegel okulundan öğrendiği son derece bağlantısız ve akıllara durgunluk verecek ölçüde zayıf olan diyalektiği kullanıyor. Bu referansı bir gün nasıl olsa bitireceğim diye düşündü Bakunin, yazdıklarını bir tarafa bırakarak. Bir puro yaktı ve aynaya yaklaştı. Küçük oval ve terli yüzü, güçlü vücudu oldukça çekici görünüyordu. Barikatta tabii ki devrimcilerin lideri olarak nasıl görüneceğini gözünde canlandırmaya çalıştı. Etkileyici bir görünümü olacağına karar verdi. Kendisiyle biraz eğlendikten sonra yatağa uzandı, elbiselerini ve ayakkabılarını yere attı. Sabah onu kapıcı uyandırdı. Postacı Paris'teki Rus elçiliği sekreterine derhal başvurması için bir çağrı mektubu getirmişti. Aynı gün Bakunin, Petersburg Mahkemesi'nin kendisi hakkında Rusya'daki çarlık rejimine karşı devrimci eylemler yürütmek ve yurda dönmeyi reddetmek suçlarından ötürü soyluluktan çıkarılma ve ağır koşullarda çalışma cezası verdiğini öğrendi. İkinci bölüm. Gezginlik. Karl, sana bir düşünceyi hatırlatmak istiyorum. Belki kime ait olduğunu anımsayacaksın, dedi Jenny. Her zamanki gülmeye hazır, kocaman kahverengi gözlerini bir süre kısarak. Korkarız ki cehalet, bu şeytani güç, daha pek çok trajediye sebep olacak. En büyük Yunan şairlerinin, Miken ve Tebai'deki kraliyet ailelerinin yaşamını çarpıcı sahnelerle canlandırırken, cehaleti trajik bir kader olarak göstermeleri boşuna değildir. Ne kadar güzel söylenmiş, değil mi? Marx hayretle cevap verdi. Sevgilim, Ren gazetesindeki sunuş yazımından bütün bir pasajı böyle kelimesi kelimesine nasıl hatırlayabiliyorsun? Bu yazıyı okuduğunu bile bilmiyordum. Onu ayrı olduğumuzda yazmıştım. Jenny omuz silkti ve şakadan bir reverans yaptı. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Karl Marx'ın yazdığı her şeyi en az onun kadar iyi bilirim. Teşekkür ederim çünkü bazen yazdığım her şeyi sana okumakla iyi niyetini ve sabrını zorladığım ve sömürdüğüm düşüncesi bana acı veriyor. Asla böyle konuşma sevgilim. Tanıdıkça seni daha çok seviyorum. Ve bazen düşüncenin ancak bu kadar derinleşebileceğini ve seni bundan daha çok sevemeyeceğimi düşünüyorum. Ama kafan durmadan yeni şeyler keşfediyor, benim kalbim de seni daha çok ve daha derinden sevebilmek için büyüyor. Karl karısının ince elini usulca sıktı, sonra da eğilerek küçük narin parmaklarını öptü. Bütün hayatı boyunca daha çocukluk yıllarından itibaren sadece bu kadını sevmişti ve gerçek mutluluğu onun aşkında buluyordu. Jenny'yi ilk gördüğü günü hatırlamak için boşuna çabaladı. Onu daha çocukken Trier'de tanımıştı. Yaramaz ve hayalperest Jenny ile aralarındaki 4 yaş fark çocukluklarında daha çok hissediliyordu. Ama bunun şimdi hiçbir önemi yoktu. Karl ancak çılgınlıklarına son verip kendisini kitaplara ve düşüncelere kaptırdığı delikanlılık çağında muhteşem kızı fark etti. Güzel Jenny, onun ateşli ve yaratıcı hayal gücünü altüst etmişti. Karl'ın küçük kız kardeşlerine anlattığı masallardaki tüm prenseslerden ve perilerden daha muhteşemdi. Genç Jenny öyle güzeldi ki tüm Trierliler ona hayrandı. Düzgün bir vücut, etrafı kestane rengi buklelerle çevrelenmiş, gururlu dik bir baş, parıldayan gözler, zarif oval bir yüz, küçük hafiften dolgun dudaklar. Ama Marx'ın karısı şimdi de daha az güzel değildi. Görkemli güzelliği antik çağdaki tanrıçaları anımsatıyordu. Aynı düzgün alın, hilal kaşlar ve vakarlı bir burun. Karl'ın yaşamında bu çehreyi içinde yaşatmadığı, bu çehrenin kendisini heyecanlandırmadığı bir tek gün olmamıştı. Karl gençliğindeki bir sarhoş gibi kendinden geçtiği, bağımsız yaşamın başını döndürdüğü dönemle ilgili can sıkıcı anıları unutmaya çalışıyordu. Babası savurganlığı ve gereksiz çılgınlıkları konusunda ona kaç kez kızmıştı. Ama Karl Jenny'ye aşık olduktan sonra tamamen değişmiş, birbirlerini 7 yıl beklemişlerdi. ''Bir tanem, sevgilim'' dedi Karl Jenny'ye ve parmaklarını saygıyla şefkatle öptü. Karl, milyonlarca insan bilinçlenince dünyada birçok kötülük ve suç yok olacak değil mi? Değerli dostum, sen cehaletin ayrıcalıklı sınıfın elinde ustaca kullandığı bir silah olduğunu göz ardı ediyorsun. Prometheus için ateşi tanrılardan çalıp insanlığa vermek o kadar da kolay olmamış. Ama cehaletin evimizin hemen yanı başında bile görebileceğimiz bir başka türü de var. Ruge ve onun grubu dedi Jenny. Evet, esnaf önünde sonunda bir bakkal ruhuna sahip olduğunu gösterecek. O her şeyi, hatalarını bile ticaret konusu yapmaya hazır. Yeter ki onları satın almak isteyen birileri çıksın. Bauer'ler, Rutenberg'ler için de bu geçerli. Çok gördük böylelerini. Bunların hepsi birer siyaset kısırı. Karl ve Jenny, Paris'te yaşayan Alman sürgünleri için düzenlenen bir toplantıya gitmeyi düşünüyorlardı o akşam. Toplantı pek büyük olmayan bir restoranda yapılacaktı. Noel öngünüydü. Tüm Paris gazetelerindeki edebiyatçılar Noel hikayeleri anlatmak için yarışıyorlardı. Soğuk gecelerde çeşit çeşit güzel yiyeceklerle süslü vitrinlerin önünde duran veya kilise girişlerinde kibrit satan erkek ve kız çocuklarını rengarenk tasvir ediyor, evsiz nineleri ve yaptıklarından pişmanlık duyan suçluları abartılı bir duygusallıkla anlatıyorlardı. Sokak köşelerinde dilenen dilenciler polisi görünce girişlere saklanıyordu. Sadaka vererek dilenciliğin yaygınlaşmasına katkıda bulunuyoruz derken galiba Proudhon haklı dedi Jenny, manşonundan küçük çantasını çıkarırken. Ama insanın yardım etmemek için kendini tutması da çok zor. Her zamankinden daha fazla ışıklandırılmış vitrinlerde kolayla biçimlendirilmiş dantellere benzeyen beyaz kağıttan küçücük şık yakalara sahip pembe domuz yavruları göze çarpıyordu. Kağıt şeritlerle sarılı dana ayakları, kanlı et parçaları ve düzinelerle kesilmiş tavuk, kaz ve av hayvanı gelip geçenlerin hayal gücünü etkilemek, iştahlarını kabartmak ve dükkanlara uğramalarını sağlamak üzere vitrine yerleştirilmişlerdi. Silindir şapkalı baylar, çiçekçilerde frak ve paltolarını süslemek için çiçek tomurcukları seçiyor, genç adamlar nişanlılarının en sevdiği çiçekleri hatırlamaya çalışıyor. Eğer aradıklarını bulamazlarsa, sevgililerinin bu sezon kendi renkleri olarak açıkladıkları renkleri seçiyorlardı. Beyaz gülleriniz yok mu? Ne kötü. O halde beyaz açelya verin. Satıcı kadın sinsice gülüyordu. Kalbinizdeki kız beyaz elbiseler giydiğine göre brünet. Beyaz renk blondeslere de yakışır. Ten rengine bağlı diye cevap veriyordu genç adam çekingen bir tavırla. Dipnot, brünet, esmer, blondness, sarışın. Büyük vazolara konulan kurdelelerle sıkıca bağlanmış geniş yuvarlak kağıt danteller içindeki hazır buketler, tıpkı başkentin ana caddelerindeki vitrinlerde duran domuz yavruları gibi doğallıktan çok uzaktılar. Güller, açelyalar, karanfiller, tüberozlar ve diğer çiçeklerin solgunlaşınca eğilip boyunları sarkmasın diye gövdelerine acımasızca teller saplanıp bağlanmıştı. Bir buketteki tel sayısının solan çiçek sayısından daha az olmaması da yeni moda olmuştu. Buketler terzilerin icat ettiği metal çemberli jupona kadar uzanan, gerilmiş sert korselere mükemmel bir uyum gösteriyordu. Sınırsız ve görünmeyen bir iktidarın sahibi terziler, zevk ve isteklerini belirleyerek kadın ve erkekleri yönetiyor ve bazen de çılgınca müsriflik yapmaya yöneltiyorlardı. Marx bir çiçekçide büyük bir olasılıkla Nis'ten getirilerek bir sepete yerleştirilmiş küçük bir menekşe demeti görüp onu satın aldı. Dükkanda olduğu gibi sokakta da Jenny herkesin dikkatini çekmişti. Ve Marx karısının güzelliğiyle gurur duyarak delikanlılığında onunla ilgili yaptığı benzetmeyi anımsadı. Çiçek açmış akasya. Ama Jenny dış görünüşüne duyulan hayranlığı fark etmiyor gibiydi. Küçük kızımızın henüz oyuncaklarla veya bebeklerle oynayamaması ne kadar üzücü. Büyümesini sabırsızlıkla bekliyorum dedi Jenny olağan bir anne sabırsızlığıyla. Kız her şeyi mükemmel anlıyor diye karşı çıktı Carl. Ona bir ayı alacağız. Adını da Ata Troll koyacağız. Haine çok mutlu olacak. Ayı sanki oyuncak bebekten daha gösterişli. Marx bir yıldan biraz fazla bir süredir Paris'te yaşıyordu. Bu süre olağanüstü verimli geçmişti. Edinilen birçok yeni izlenim, felsefe ve ekonomi alanındaki buluşlar, Haine ve Herweg ile tanışma, mücadelecinin silahını bileyen polemikler, Fransız ve Alman proletaryalarıyla yakınlaşma ve en önemlisi Engels ile kurulan dostluk 1844 yılını çok özel kılmıştı. Şimdi Karl tüm bunları gözünün önünden keyifle geçiriyordu. Friedrich barmene gittikten sonra Karl tasarladıkları Bruno Bauer'e yanıtı özenle yazmaya devam etti. Marx'ın kendine özgü, özel bir bakış açısı, dünyayı algılama tarzı vardı. Araştırma alanı eğer fizik, kimya veya tıp olsaydı, tıpkı dahi doğa bilimcileri gibi büyük buluşlar yapmış olurdu. Ama Marx kendisine insanı mutlu etme hayalinin belirlediği başka bir yol seçmişti. 1844 yılında Marx dünyadaki en mutsuz insanların nerede ve kimler olduğunu kesin olarak biliyordu artık. Felsefenin yaşamdan ne kadar kopuk olduğunu görmek onu hayretlere düşürmüştü. İnsanlığın politik tarihini incelemeye başladı ve 1. Fransız Devrimi geçmiş ve gelecekteki ekonomiler üzerinde özellikle durdu. Böylece başlangıçta onun için gizemli olan her şey daha ulaşılır, berrak olmaya başlamış, onun güçlü mantığına ve zekasına boyun eğmişti. İnsanı zenginleştiren güzel bir yıldı dedi Carl Jenny'e, yeni yılın yaklaştığını müjdeleyen mağaza vitrinlerindeki süslü çam ağaçlarına bakarak. Lokanta kalabalık ve gürültülüydü. Şarkıcılar Birliği'nin üyeleri, işçiler ve zanaatkarlar, İtalyanlar, Polonyalılar, Fransızlar bu bayram akşamını Almanlarla birlikte kutlamaya karar vermişlerdi. Sigismund Krasotski ilk gelenler arasındaydı. Ama Pietro Di Verolli ve Cabien onların biraz eskici olan paltolarının düğmelerini alelacele diken Stock'un yanında bir süre oyalandılar. Bu arada Genevieve de kocasının ve arkadaşlarının özenle yıkadığı gömleklerini ütülüyordu. Oldukça yıpranmış ayakkabılarını temizlemek hepsinin başına dert açtı. Küçük Johan, annesinin sandığından yılda bir defadan fazla çıkarılmayan, Genevieve'in boş saatlerinde uğraşmaktan hoşlandığı parlak yapma çiçeklerle süslenmiş yassı küçük şapkayı inceliyordu. Hazırlıklar nihayet bitti. Stock ve karısı şehir merkezine yakın Valentino salonuna gitmek üzere Vaugirard sokağından çıktılar. Carl ve Jenny birkaç işçi ailesiyle birlikte salona girdiklerinde orkestra artık bravür valsi çalıyordu. Kadınlar kocaman kaşmir şallarını, sıcak kapşonlarını, küçük şapkalarını zarif hareketlerle çıkardılar. Gaz lambalarının sarımsı ışığında tüm yüzler daha genç ve güzeldi. Carl kendi palto ve silindir şapkasıyla birlikte Jenny'nin montunu da vestiyere bıraktı. Bir Alman mültecisi olan vestiyer onları eski bir dostmuş gibi neşeyle selamladı. ''Hoş geldiniz Doktor Marx. Bizim Silezyalı kahramanlar hakkındaki yazınızı zevkle okudum.'' Carl ihtiyara teşekkür etti. Ona bir şey sormak üzereyken zayıf, düzgün yapılı genç bir adam kendisine doğru koştu. Bu adam Forwards'ın redaktörü Bernays'di. Onun hareketli, esinli yüzü şimdi endişeli görünüyordu. Şaşkın bir hali vardı. ''Önemli ve tamamen güvenilir bilgiler aldım.'' dedi Carl'a. ''Bunu sizinle konuşabilmek büyük şans. Gazetemiz tam bir bozgunun eşiğinde. Sevgili Marx, nasıl bir tutum izlememiz gerektiğini konuşmalıyız. Çünkü Forwards'ın kaderi bizim ortak kaderimiz.'' Carl, Jenny'den kendisini yan salonda beklemesini rica ettikten sonra Bernays ile holden çıkarak büfeye gitti. Çıkarıldığı yılın ikinci yarısında Forwards gazetesi Berlin'deki kraliyet sistemine ve 4. Friedrich Wilhelm'e hiç acımadan saldırıyordu. 4 yıl önce tahtı ele geçiren bu kral, şimdi Alman büyük toprak sahiplerini, tüm Alman prensliklerini gerici Prusya İmparatorluğu'nun yönetimi altında birleştirmeye çalışan tehlikeli ve aptal bir güç açıkça destekliyordu. Bernay yazılarında hükümet yanlılarına hücum ediyordu. Ona göre bunlar kralı destekleyerek en gerici toprak ağalarının başlattığı taarruzun sonucunu belirleyen Berlin'in Hristiyan Alman aptallarıydı. Bernay ile birlikte Harry Heine de Alman gericiliğine baş kaldırmıştı. Gazetede yayınlanan alay dolu şiirleriyle bütün kinini kusarak yeni Büyük İskender lakabını taktığı Friedrich Wilhelm'i aşağılıyordu. Yabancı ülkelerdeki bu Alman isyancılara eli yetişmeyen kraliyet hükümeti onları sadece çeşitli cezalarla tehdit edebiliyordu. 1 Nisan 1844'te Alman-Fransız yıllıklarındaki bir yazısından dolayı devlete ihanetle suçlanan Karl Marx'ın ülkeye girmesi ihtimaline karşı Berlin'den Prusya sınır kapılarına tutuklama emri gönderildi. Kraliyet Bakanlığı, Fransa Başbakanı Guizot'dan Forwards yazarlarının işlerini bitirmesini istiyordu. Bay Guizot ise bunu duymamazlıktan gelmeye çalışıyordu. Tüm gericiliğine rağmen o oldukça eğitimli bir insan, becerikli ve dikkatli bir politikacıydı. Forwards'ın yayınını yasaklaması durumunda çok sayıdaki düşmanının despotluğu ve deliliği herkesçe bilinen Prusya kralının hizmetkarı olduğunu ilan edeceği kaygısı, onu Berlin'in isteklerini uzunca bir süre kulak ardı etmeye zorladı. Guizot'un asla çiğnemediği bir prensibi vardı. Acele etmemek, uygun zamanı kollamak. Böylece Forwards gericiliğe cepheden saldırmayı sürdürürken kral ve Prusya kraliçesi gittikçe daha sık öfke krizine girdiler. Gazetenin fırlattığı oklar hedefini bulmuştu. Prusya hükümeti ve Gizo arasındaki gizli yazışmanın temposu hızlandı. Noel'in ilk gününde Prusya elçisi von Arnim, Paris salonlarının en şık ve en aranır misafiri, muhteşem bir baloda, uzun bir süre ve ısrarla Prusya tahtını ve Prusya siyasetinin prestijini Paris'e sığınmış Alman pleblerinden korumak gerektiği konusunda Gizo'yu ikna etmeye çalıştı. Güzel giyimli ve kibar aristokrat von Arnim, Fransız hükümetine bu konuda yazılı başvuru yapmayacak kadar zekiydi. Birçok kağıt sayfasını bizzat doldurmuş olan elçi, imzanın nelere yol açacağını çok iyi biliyordu. Oysa sözlü olarak iletilmiş bir mesaj her zaman inkar edilebilirdi. Ama o, tarihin uzun ve duyarlı kulakları olduğunu unutmuştu. Von Arnim'in Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Gizo'ya Forward yazarlarının hak ettikleri şekilde cezalandırılmaları için yalvarması gizli kalmadı. "Eminim ki," dedi yorgun bir sesle Gizo, saraylı bir bayanı gözleriyle izleyerek, "bu gazeteye doğal olarak duyduğunuz öfke şair Heinrich Heine'yi de kapsamıyordur. Tüm aydın Avrupa ona hayran. Bizzat benim de onun sihirli lirinin tartışılmaz hayranı olduğumu itiraf ediyorum. Heine'nin Esin Perisi'nin ona yazdırdığı diğer her şey gibi mükemmel iki şiirin kral ve kraliçeyi kırması için hiçbir sebep yoktur. Şairler çocuk gibidir. Bazen kaprisli, bazen öfkeli ama her zaman olağanüstü. Çocukların yaramazlıklarını kim ciddiye alıp alınabilir ki? Öyle değil mi Bay Elçi?" Bay Heine divitini iğne gibi batırarak her şeyden çok acı veriyor. O Prusya siyasetine ve kral hazretlerine karşı 2 değil 11 şiir yayınladı. "Şairler arı gibidir," dedi sert bir şekilde Gizo. "Belki de bazen iğnelerini batırabilirler ama çiçekten çiçeğe konarak bizler için bal toplarlar. Arılara kim darılabilir ki? 2 veya 11 şiir. Eğer onlar yüce bir ilhamın meyveleri iseler bu hiç önemli değil. Tanrıların gözdelerine karşı bu denli bilgiçlik taslamamıza, buluttan nem kapmamıza gerek yok. Üstelik bana verdikleri haberlere göre sizin ve Prusya tahtının canını bu denli sıkan gazetenin redaksiyon komitesine büyük bir olasılıkla Heine dahil değil. Ben de şiir severim ve uçuk fikirli Heine'ye de birçok kez yardım ettim. Benim bir barbar olduğumu sanmayın ama eğer söz konusu olan bu alçak gazetecik ve onların yazarları ise hiçbir şekilde hoşgörüyü hak etmiyorlar. Gazetenin kapatılması ve yazarlarının sınır dışı edilmesi hükümet tarafından kararlaştırılacak, sizi temin ederim. Teşekkür ederim." Gizo ve von Arnim, Forwards konusunu kapattıktan sonra gökkuşağı kadar narin bakır kadehlerle Burgon şarabı içmeye hazırlanırlarken, Marx ve Bernays, kendilerine yöneltilen tehditlere aldırmadan, daha önce belirlenen çizgiden sapmayacaklarına ve geri adım atmayacaklarına karar verdiler. Büfeden ayrılıp alçak tavanlı kare salona girmişlerdi.